Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta stüdyomuzda ustaların ustası, büyük bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Violonsel sanatçımız, hocaların hocası Profesör Doğan Cangal. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. İltifat ediyorsunuz.
Estağfurullah, olur mu?
Violonsel,
İltifat değil, bu bir gerçek.
Evet, violonsel denince Türkiye'de, ülkemizde ilk akla gelen isimsiniz hocam. Eksik hocaların olmayı, hocasınız, mesleğin duayenisiniz.
Doğru yani o. Hocaların hocası olduğum doğrudan. 55 mezun verdim. Çoğu da 10-15 doktora, yüksek lisans. Hepsi de iyi yerlerde yerleştiler. İş buldular. Yani bu konuda memnunum.
Maşallah.
Türkiye'nin her tarafında yayıldı öğrencilerim.
Sevgili hocam, hocaların hocası, mesleğin duayeni. Peki bu maceraya sevgili hocamız nasıl başladı? Nereden başladı? Sizden başladı. Dinleyebilir miyiz? Nerelerden nerelere?
Evet.
Kaç yaşında başladınız?
Önce doğum yerimden başlayayım.
Nasıl dilerseniz.
Önce ben bilmeyenler için Adapazarı'nda doğdum.
Evet.
Ondan sonra 4 yaşında büyük bir zelzele geçirdi Adapazarı. Evin altında kaldık. Hı hı. İki abim tesadüfen dışarıdaymış. Onlar gelip haber verdiler itfaiye. İtfaiye de tam karşı köşede oturuyor, bize yakınlar. Onlar gelip bir delik açtılar çatıdan. Önce ben çıktım, babam, sonra da annem çıktı. O şekilde bir felaket yaşadık. Yani şimdi bedava yaşıyorum ben. Onun
evet,
için her şeyi şükrediyorum.
Gerçekten korkunç bir şey. Evet. Çok aynen. Kötü bir şey.
Zelzele, ilk Adapazarı 1942 idi sanıyorum o zelzele.
Evet.
Ondan sonra Adapazarı'ndan kaçtık sanki. Bir daha olmayacakmış gibi Eskişehir'e geldik. Orada da sel felaketi.
He, hadi.
Neyse, o şekilde geçti. Violonsele başlamam şu şekilde oldu. Abim Gazi Eğitim Üniversitesi'nde müzik bölümünde okuyordu. Ya da mezun olmuştu herhalde. Onun bir arkadaşı vardı, Fahmettin Özgüç. O bize misafirliğe geldi. Beni gördü. Ellerim müsaitmiş herhalde, o söyledi. İşte niye konservatuvara kardeşini sokmuyorsun dedi. O yaz apar topar ben mandolinle, bana da biraz işte kulak falan çalıştırdı abi. O şekilde 52 yılında konservatuvara girdim.
Sizin önceden tabii ki müziğe ilginiz vardı mutlaka.
Şu şekilde vardı. Abim yazları geldikçe ya da tatillerde.
Evet.
O zamanlar halk evleri vardı. Halk evleri bahçeye yayın yapardı pazar sabahları 3-4 saat. O şekilde abim de bana anlatırdı ne çaldı, ne dinleniyor falan filan. O şekilde bir başlangıcım
oldu. Ne güzel bir hizmetmiş değil mi?
Çok.
Müthiş
bir hizmet. Değerli. Tabii.
Çok dönüm noktası Cumhuriyet tarihimizin.
Yani. O şekilde o bittikten sonra da.
Evet.
İşte konservatuvara girdim. 52 yılında Martin Bohmann hocam oldu. 61 yılında da mezun oldum. Sonra
Bir Fransa macerası.
Fransa macerası işte 1416 numaralı Eğitim Bakanlığı bursuyla, hı hı, kazandık. Tulga Cetis.
Rahmetli Tulga Hoca.
Ondan sonra İlhan Baran. Evet. Bir macera gidişimiz var, oralardaki dostluklar var. Orada Navarri ile çalıştım. Ekol Normal'de müzikte. 4 sene.
Violonsel tarihinin en önemli isimlerinden, en büyük isimlerinden.
Evet, evet, evet.
Ne mutlu size ki ya, böyle bir isimle çalışmak. Büyük bir
o şey. Sırada mesela benim hocam Martin Bohmann Almanya bursu bulmuştu bana. Onu da kazanmıştım aslında. Fakat ben plaklardan dinliyoruz. Navarra çok büyük isim. İnanılmaz isim yani. Ona gitmeyi düşündüm. Fransız bursunu o şekilde istedim. O şekilde başladık. İşte önce yüksek lisans, sonra diplom d'exécution, konsert diplom aldıktan sonra Türkiye'ye 66 yılında döndüm. Askerliğe başladım. 2 seneydi o zamanlar.
Evet.
Ben girdikten sonra 1,5 seneye düştüm. Ama kolay bir askerliğim geçti. Bana da şef yardımcılığı yaptım. 28 tümende.
Genellikle öyle oluyor. Müzisyen her yerde müzisyen. Evet. Askerde de müzisyen.
Fakat çok her enteresan yerde. O askerlere koro çalıştırdım. Ve Faruk Güvenç o zaman radyodaydı. Koroyu dinleyince kayıtlar yaptı. Asker korosuyla.
Ne güzel.
İşte bando ile birlikte. Çok
ne kadar
enteresan.
Özel.
Evet, evet. Ya o askerler çoğu yani konuşmayı bile bilmiyor. Aşağı yukarı iyi bir konser olmuştu o şekilde. Bir an oldu yani.
Yurda dönüşten sonra, askerlikten sonra ilk göreviniz?
Konservatuvara başladım öğretmen olarak. Ondan sonra iyi bir ücretle Cüneyt Gökçer tiyatro orkestrasına istedi.
Evet, öyle bir şey vardı
tiyatro
bir zaman.
Tiyatro orkestrasını istedi.
Tiyatro orkestrası evet. Kurulmuştu.
Aynı zamanda onu da yaptım. Evet. Yani.
Ne çok güzel şeyler, müzikaller
çok
yapılıyormuş.
Güzel.
Müzikli
evet,
eserler,
evet,
müzik, evet. Müzikli oyunlar, müzikaller.
İşte Damdaki sahne. Kemancı, evet. My Fair Lady, Don Quixote. Hı-hı. Gibi müzikal eserler altın devrini yaşadı. Evet. Yani
çok daha fazla sahip çıkılıyormuş değil
evet,
mi
evet.
O dönemlerde?
Ve düşünün ki yani bu ihtiyaca binaen bir orkestra kurmayı düşünüyor rahmetli Cüneyt Hoca.
Evet.
Tiyatro orkestrası. Benim de hocam.
Evet. Evet. Sesil Hanım'ın da hocasıdır. Fakat yürümedi galiba değil mi hocam bu tiyatro orkestrası?
Şu şekilde yürümedi. Opera orkestrasıyla birleştirmek istediler onu galiba. Ondan sonra ben ayrıldım. Sonra ayrılanlar oldu teker teker. Hı. O şekilde yürümedi bilmiyorum.
Yani. Belki eskisi kadar müzikaller, müzikli oyunlar sahnelenmemeye başladı
neredeyse.
Acaba.
O senelerce oynadı zaten evet, onlar. Belki. Arka arkaya hepsi yani.
Evet.
Belki çok uzun sürdü.
Şimdi hocam, hemen bir şey dinleyelim
evet,
mi?
Evet, hocadan bir şey
dinleyelim.
Hocam ben anons edeyim mi? İster misiniz?
Buyurun.
Sevgili
yavaş.
Hocamın bir yorumu. Ahmet Adnan Saygun'un cello konçertosunun 1. bölümünü Doğan hocamız çalmış. Şef sevgili hocamız yine Görer Aykal yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz efendim.
Evet, bu ilk icra.
İlk icrası.
İlk icrası 1991'de. Kendisi birkaç sene önce yazmış, tamamlamış. Ben çaldım fakat benim çalışımda 2-3 ay önce vefat etti.
Ay, dinleyemedi ya, ilk icrası.
1991'de
rahmetle anıyoruz
evet,
Doğan hocayı.
Çok güzel konserti gerçekten. Evet. İlk dinleyişte hemen anlaşılmıyor kolay kolay. Biraz Adnan Saygun zor zaten. Hı hı. Fakat birkaç dinleyişten sonra içine giriyorsunuz eserin. Hı. Çok
o
derin,
zaman
derin güzel bir eser.
Evet. Muhteşem eseri dinliyoruz.
Dinleyicilerimizle paylaşalım. Ahmet Adnan Saygun'un Viyolonsel Konçertosu'nun 1. bölümü. Doğan Cangal hocamız ilk seslendirişini yapıyor. Şef Gürer Aykal yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz efendim. Sevgili hocam, ellerinize yüreğinize sağlık.
Gerçekten muhteşemdi.
Ne güzel çalmışsınız. Hocamız da ne güzel yazmış, rahmet olsun. Sevgili hocam, malum Navara büyük usta. Dünya viyonsel tarihi için çok önemli bir isim. Onun da talebesi olmak çok gurur verici bir şey mutlaka. Anılarınız vardır mutlaka büyük hocayla.
Çok mutluyum aslında tabii onunla çalışmış olmakla. İlk tanışmamız benim için bir kabustu, çok korktum. Ekondorma'ya gittik, tanıştıracağız, daha da derse gireceğim. Baktım sınıf kalabalık, sekreter beni başka bir odada bekletti. Orada elim ayağım titriyor, masanın üzerine yattım. Sonra işte çağırdılar beni, girdim içeriye, ne çalarsın dedi. Dedim Bilal'le çalacağım.
Bu arada da Debussy Cello Sonatı dinliyoruz.
Evet.
Fonda duyduğumuz müzik de o. Devam edelim. Dinleyicilerimiz de hem onu dinlesinler hem de sohbeti dinlemeye devam etsinler.
Evet, şöyle. Fonda çaldıkları Debussy Cello Sonatı'nı Doğan Hocam birlikte Fransa'da birlikte oldukları, birlikte gittikleri, bursu kazandıkları, demin söz ettiği evet. Rahmetli Tulga hocamızla birlikte seslendiriyor. Evet. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşmak istedim.
Evet, evet, devam edelim sohbetimize.
Buyurun hocam.
Navara'ya elim ayağım titreyerek Lalo'yu çaldım. Neyse beni kabul etti. Nasıl violonsel tedarik ettik. Ben bir kiralık violonselle çalmıştım uyduruk. Violonsel bulduk. Çalışmaya başladım. Fakat beni hemen derse almadı. Fakat yani çaldırmadı. Fakat bir iki ay derslere girip takip etmemi sağladı. Hı. Ondan sonra seneler geçtikten sonra dedi seni çaldırmadım, seni bıraktığımı mı zannettin dedi bana. Sen atmosfere gir, etrafı öğren, dil öğren, onun için seni rahat bıraktım dedi. Sonra o yaz Tiana'da kursa çağırdı, orada burs verdi bana. Derslere ciddi bir şekilde orada başladık. Sonra 4,5 sene sürdü 66'ya kadar. Yani 1961'den 66'ya kadar, 62'de gittik hatta yılbaşında. O şekilde bir başlangıcım oldu. Sırayla işte...
Tabii dil de yoktu, dili de öğrenmiş
tabii oldunuz. Aynı zamanda dil öğrendik.
Çok zorlandınız mı başta? Mutlaka zorlanmışsınızdır.
Valla başta ben Almanca konuşuyordum. Almanca öğrenmiştim okulda.
Evet.
Almanca konuşuyorum, ondan Fransızca konuşuyorum. Neyse yavaş yavaş öğrendim yani.
Evet.
O yıllarda bir Türk olarak, sanatçı bir Türk olarak... o yılların Paris'inde neler yaşadınız? Olumlu, olumsuz... Hatırladığınız şeyler yani var mı hocam?
Olumsuz,
nasıldı bir Türk için Avrupa, Paris?
Olumsuzluk demeyeyim de yer bulmak çok zorlu bir müzisyen için.
Hı-hı.
Yani pansiyon bulmak çok kısıtlı saatlerde çalıştırırlar. Piyanistler için daha da beter. Tulga çok çekti yani rahmetlik. Nihayet iyi bir yer buldu ama bir sene geçti neredeyse o yer bulması. Ben 3-4 ay sonra bulabildim bir yer. Konsiyerj yani kapıcı odası.
Evet.
Bir oda işte ufacık bir mutfağı var, tuvalet var falan. Ama gelinceye kadar çok mutluyum. Orada kaldım. Kimse de karışmadı.
Çok iyi
çalıştığıma.
Olmuş.
Evet.
Hatta doğru kapınıza hemen polis geliveriyor komşu şikayet
evet,
edince.
Şikayet eder.
Piyano için çok,
çok zor.
Evet, evet. Komşular iyiydi yani onlardan bir şikayetim yok. Böyle bir yadırgamadım kendimi. Bir yabancı olarak hiçbir zaman hissetmedim yani. Gayet iyiydi. Zaten öğrenci muhiti. Herkes öğrenci. Yüzlerce, binlerce öğrenci var. Birbiriyle ahbap oluyor. İyi bir öğrencilerimiz geçti. Özellikle Tulga ile devam ettik.
Hı hı.
Beraber çalışmamızı. Sonra Türkiye dönüşte de devam ettik. O da müziği, konserlerimiz.
Konserler, evet. Evet.
Çok iyi
çok
oldu.
Yıllar yaptınız.
Erken öldü. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Evet.
Sevgili hocam, şeyden söz ediyorduk. Tiyatro orkestrasını siz bıraktınız, ayrıldınız. Okulda
evet, hocalığım devam ediyordu
evet,
zaten.
Tabii. Emekli olana kadar hatta hala da
evet.
Kesintisiz o yıllardan beri hocalığını sürüyor.
Evet.
Onlarca talebe yetiştirdiniz.
Evet. Ne mutlu.
Gerek yurdun dört bir tarafında gerek dünyanın dört bir tarafında.
Evet, Almanya'da, Amerika'da bile var tabii.
Nasıl bir duygu? Doğru. Muhteşem bir duygu değil mi?
Çok iftihar ediyorum. Evet yani çok iyi bir şey. O yetiştirdiğin böyle ufacıktan, çekirdekten koca adam olup önünde ya. Konserler vermesi, yetişmesi. Çok mutluluk verici
gurur
bir
olay. Gurur verici bir evet, şey evet. Değil mi bir çok. Hoca olarak?
Yalnız birkaç yıl bir kesintiniz var hocam. Ben onu biliyorum. Bir Hollanda aranız
doğru,
var.
Doğru doğru.
Bir o de o maceraya evet, birazcık
Türkiye'nin
değinelim mi hocam?
Türkiye'nin karışıklık devrelerinde 1900 88 yıllarındaydı galiba, gitti Hollanda'ya. Arnhem Orkestrası'nın, Hetgelders Orkestrası'nda solo biyolosu evet. olarak çalıştım. 3 yıl.
3 yıl, evet. Öyle bir kesintiniz var, ben hatırlıyorum. Hatta talebeydim.
Kızım orada doğdu, ismi evet. de Lale koyduk. Lale çok var orada. Evet. Evet.
Doğru, Hollanda Lale ülkesi.
Evet, evet. O, böyle bir maceramız evet. oldu. Tabii yani sevmedim. Hem şey olarak, ülke olarak güneş yok. Ben güneşi çok severim. Böyle pırıl pırıl olsun sabahları kalkayım. Sonra orkestracılık hoş, güzel bir şey ama ben vermişim değildi yani. 3 yıl sonra döndüm işte 82 yılında.
Ondan sonra bizim de tam konservatuvarımızın YÖK yasasından dolayı üniversiteye bağlandığı yıllardı galiba.
Evet evet. Tam o yılda.
İlk taşıma söz konusuydu evet, bina olarak bina ve yasal olarak da öyle bazı değişiklikler oldu.
Yeni okulumuzda tekrar hocalığa devam.
Yok, eski okulda 82 yılda başladık.
Doğru, 83'te
sonra 83
taşındık.
Sonra 83 veya 84'te taşındı
evet,
galiba.
83'te başladık. Evet. O günden beri de aynı konservatuvarımızda devam evet. ediyorsunuz. Siz de Allah başımızdan eksik etmesin.
Daha
hocalığımıza
nice
devam, yıllara, nice yıllara
daha nice pırıl
inşallah.
Pırıl öğrencilere
i̇nşallah,
değil mi?
Teşekkürler.
Şimdi ne dinleyelim?
Bir şey daha dinleyelim mi hocam?
Hay hay.
Sevgili hocam, dinleyelim, bundan da biraz söz eder misiniz? Necil Kazım Akses malum Türk beşlerimizin çok önemli bestecilerimizden bir tanesi. Necil Kazım Akses'in İdil. Bu İdil'den söz eder misiniz biraz
tabii,
hocam?
Tabii. O da başka bir macera. Ben Hollanda'dayım. 80 yılın sonlarına doğru. 81 yılın başlarına açtı yılbaşı falan herhalde. Telefon etti, sana bir nota gönderiyorum, bir sayfa. Necil Kazım Akses'in onu çalacaksın. İşte Nisan Mayıs aylarında.
Hoca kendisi mi?
Görer
Hoca
söyledi.
Ha,
Görer Hoca yolladı notayı. Fakat baktım bir sayfalık bir şey. Bana sayfa sayfa İdil gelmeye başladı. Böyle birer ay ayarıyla falan.
Yazıldıkça yolluyor.
Evet. O şekilde ben notayı tamamladım. Sonra işte Mayıs ayıydı galiba 1981 yılını. Görer Hoca ile ilk çalışını yaptık İdil'in. Çok güzel bir eser. Bence Necil Kazım'ın en güzel eserlerinden birisi olabilir. Yani İdil. Tam ismine layık bir kompozisyon. Yani İdil çok çok romantik, çok yani Akdeniz'in bütün ülkelerini kapsıyor gerçekten. Doğudan batıya kadar
Akdeniz ruhunu içeriyor diyorsunuz.
Evet, evet. Yani çok renkli göreceksiniz birazdan.
O zaman o Akdeniz kokulu İdil'i
dinleyelim.
Evet.
Necil Kazım Akses hocamızın bestesi İdil'i. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası değil mi
evet,
hocam? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şef Görer Aykal yönetiminde dinliyoruz efendim.
Bu da ilk çalış.
İlk çalış. Evet, ilk icrası. Sevgili hocam, ellerinize, emeğinize, yüreğinize sağlık.
Zaten yani violonsel muhteşem bir enstrüman. Bir de sizin ruhunuzla birleşince gerçekten çok daha hoş bir...
Teşekkürler, eksik olmayın. Klanetçi olmasaydım violonsel çalmak isterdim.
Tığını elde ediyoruz, evet.
Ama kaçırdık o şey, ve sizle çalışma şerefini de kaçırdık. Hepsini kaçırdık.
Klanet çok güzel bir şey.
Ama klanetimi de çok seviyorum. Gayet hocam. Bayılıyorum. Sevgili hocam, violonsel çok müthiş bir çalgı, müthiş bir enstrüman. Violonsele başlamak kaç yaşında olmalı? Violonsele ilgi duyan ailelere, efendim gençlerimize neler önerirsiniz? Nerelerden başlamalılar, ne yapmalılar? Bu konudaki fikirleriniz nelerdir?
Tabii şimdi hep söylenen şey bu. Müziğe anne karnından başlanıyor. Tabii anne karnındayken müzik dinlerse daha yatkın oluyor herhalde. Fakat ne kadar küçük başlarsa enstrümana o kadar çabuk netice alınıyor tabii yani.
Mesela kaç yaşında
violonsel tabii şu var yani büyük enstrüman olduğu için onu viyolaya pik takarak yani altına bir çubuk takarak başlatıyorlar Avrupa'da.
Çok küçük.
3-4 yaşında.
Ay canım.
Ondan sonra tabii önemli olan başlamak, tabii, havaya girmek. Fakat bizde ilkokuldan sonra.
Konservatuvarlarda evet.
Konservatuvarlarda 12 yaşında falan başlanıyor. Oldukça geç.
Şimdi geçen birkaç yıldır 5. sınıftan yani 4. sınıfı bitirip malum milli eğitimin şeyi değişti. İlk dördü ilkokul, ikinci dördü ortaokul adı veriliyor. Dolayısıyla eskiden i̇lk beşinci sınıfı bitirince alınıyordu. Evet, evet. Şimdi dördüncü sınıf bitirip beşinci sınıfa o zaman başlayınca yani alınıyor. O zaman da 9 yaşında.
10 oluyor.
9 yani, yaşında oluyor.
Yine de geç olduğunu.
Yine de geç olduğunu düşünüyorsunuz.
Yani Navarra derdi ki şunu, kariyer 13 yaşında yapılır. Hmm. 13 yaşında bitmeli kariyer. Yani çünkü o Viyana yarışmasını falan 9-10 yaşlarında almış.
İlk dediğiniz çok doğru. Anne karnında başlayınca i̇şte. Doğru. 13 yaşında kariyer.
Tabii ya. Onlar
evet, gerçekten.
Yani, iyi hocalarla, özellikle de iyi hocalarla başlamak çok önemli. Yani evet. En önemli şey doğru başlamak.
Temelin doğru atılması değil
evet,
mi?
Evet, evet. Yani o temel taşıyacak o koca piramidi ne kadar iyiyse, sağlamsa, doğruysa, hı hı. İşte o da bir şans tabii öğrenciler
tabii.
için.
Mutlaka.
İyi hocalarla başlamak. Ben mesela Bohman iyiydi ama böyle bir violonsel tekniği aslında fazla ileri değildi. Yani bir virtüöz değildi. Hı. O da müzik hocasıydı. İşte ben kendimi zorumla günde 9 saat çalışarak böyle yorularak yani sabahlara kadar.
9 saat.
Evet yani günde 9 saat elimden violonsel düşmediğini bilirim. Hatta böyle geceleri kolum atardı yorgunluktan sağa sola uyku esnasında. Tabii boşuna bir çalışma aslında. O kadar fazla vakit kaybı. Doğru ve bilinçli akılla çalışmak. Nasıl ne çalıştığını, nasıl çalışacağını, neyi çalıştığını bilmen lazım. Neyi çalışırsan nasıl düzelteceğini bilmen lazım. Bunları bilmeden çalışmak baba tekrar oluyor. Ya baştan sonra bir daha çal, bir daha çal. Halbuki hata iki nota arasındadır. Hem yay açısından iki tel arasındadır, hem sol el açısından iki nota arasındadır. Ya bütün pasajı, iki satırı baştan sonra çalıp oraya atlıyorsunuz. Asıl hatayı bir daha çal. Bir daha yine hata olarak çalıyorsunuz yani onu. Halbuki tam yerini 2-3 defa tekrar ederek bilinçli bir şekilde hatayı düzeltmek çok kolay.
Çok önemli bir söz.
Yani bir de şu var. Hatayı bulmak düzeltmenin yarısıdır. Hatayı bulursanız nerede olduğunu ondan sonra da düzeltmek yarısı kalıyor. Daha kolay kalıyor aslında.
O zaman şunu mu anlıyoruz hocam? Yani öğretim yöntemleri eksikse ki eksik olduğu için siz onu çalışma süresinizi uzatarak
tabii, bilmeden,
bunu
tabii.
bu eksikliği gidermeye çalıştığınız.
Evet.
Oysa ki öğretim yöntemleri yeterli yani reçete yazılacak evet, olan reçete evet, yeterli evet. iyi bir tedavi süreci
gerçekten
gibi
öyle, bir
olursa
yani
o zaman bu kadar uzun süreli çalışmaya gerek kalmadan gerek. Daha kısa sürede tabii. sorunlar giderilebiliyor
aynı
demek
sorunla,
istiyorsunuz.
Aynı sorunla 2-3 evet. saatte halledebiliyor. İşte, evet. 5-6 saat bir öğrenci çalışırsa doğru bilinçli. Virtüöz olması hiç sebep yok.
Bu çok da, güzel bir cümle. İki not arasındadır aslında. Evet. Dediniz ya, benim çok hoşuma gitti gerçekten.
Ama gerçek ya. Bu, evet. Tabii.
Bu söylediğiniz de tabii ki şunu gösteriyor ki ilk başta söylediğiniz doğru hocayla başlayıp doğru eğitim yöntemi bilen, eğitim yöntemleri, öğretim yöntemleri sunan, doğru reçeteler yazabilen. Evet. Hocam sıcağı sıcağına bir güzel eser daha dinleyelim. Bu eserle ilgili de anılarınız vardır umuyorum.
Dinledikten sonra onlardan da biraz bahsedelim.
Dinledikten sonra bahsedelim.
Ne İster dinleyeceğiz misiniz? O zaman?
Johannes Brahms'ın İkili Konçertosu'nu.
Aa, çok güzel.
İkili Konçertosu'nun son bölümünü dinleyeceğiz. Evet.
Muhteşem.
Dinleyelim sonra söz edelim hocam. Tabii. Johannes Brahms'ın İkili Konçertosu'nun son bölümünü dinliyoruz efendim.
Muhteşem de.
Sevgili gayet hocam, güzeldi. Elinize, emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık.
Hemen bununla ilgili bir şey söylemek ister tabii. misiniz bu eserle ilgili?
Victor Picayzen kemanda. Böyle bir şey, birliğe başladık. O da müziği yapıyorduk aslında. Picayzenler hoca olarak gelmiştik kızıyla birlikte. Kızı piyanist, Victor Picayzen kemanda.
Büyük virtüöz keman virtüözü. Çok büyük keman. Buradan selam olsun.
Evet. Cüneyt Bey çok uğraştı onun gelmesi için evet. gerçekten hoca olarak. Çok kıymetli bir hocaydı. O da müziği yaptık. Trio kızıyla. Sonra aklımıza geldi Beethoven üçlüyü çalalım diye. Beethoven üçlüyü de çaldık. Sonra Brahms ikiliyi çaldık. Bu o konserden canlı yayındandır.
Evet, muhteşem.
Ellerinize sağlık.
Teşekkürler.
Hocam zaman o kadar çabuk evet. aktı geçti su gibi.
Bizi şereflendirdiniz. Tamam. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Ben teşekkür
için.
Ederim bu fırsatı
Sizin
verdiğiniz için.
Sizin gibi bir ustayla bu programda bu stüdyoda birlikte olmak çok onur verici. Teşekkür Eksik ediyoruz olun. Geldiğiniz
sağ olun.
İçin.
Teşekkürler.
Nice öğrenciler yetiştirmenizi diliyoruz.
İnşallah. Nice sağ konserlere. Olun. Şey yapacağım tabii sonuna kadar.
Hep birlikte. Evet.
Hep birlikte.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bu hafta çok büyük bir ustamızı konuk ettik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın efendim.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.